Ayrım 13.
Devletin, özel kişilerin ya da grupların pazarlık yoluyla başkalarını ne kadar sızdırabileceğini belirleyişinden ayrı olarak, gerekli gördüğünü zorla almak hakkı da vardır. Etkili özel gruplar, ulusun bütünü için gerekli olmadığı halde, kendi çıkarlarına yarayacak biçimde devleti bu hakkını, hatta savaş açma yetkisini kullanmaya zorlayabilirler. Bunlar ayrıca yasayı kendileri için elverişli olmaya da, örneğin işverenlerin birleşmesine izin verip işçilerin birleşmesine izin vermemeye zorlayabilirler. Bunlardan da anlaşılacağı üzere bir bireyin ya da grubun gerçekte sahip olduğu iktisadi iktidar derecesi genellikle iktisat içinde düşünülen etkenleri olduğu kadar askeri güce ve propaganda yoluyla kazanılan etkileme gücüne de dayanır. İktisat ayrı bir bilim olarak düşünüldüğü zaman gerçekçi değildir ve uygulama alanında kılavuz diye alınırsa yanlış yollara sürükler. İktisat biliminin daha geniş çaptaki incelenişi içinde gerçi çok önemli olmakla birlikte sadece bir ögedir. 9. Bölüm. Düşünce üzerindeki iktidar. Düşüncenin kadiri mutlak olduğu ve bütün öteki iktidar biçimlerinin düşünceden türediği görüşünü destekleyen bir örnek ortaya koymak zor değildir. Askerler uğrunda dövüştükleri davaya inanmadıkça ya da ücretli askerleri düşünürsek bunlar kumandanlarının kendilerini utkuya ulaştırabilme yeteneğine güvenmedikçe ordular hiçbir işe yaramaz. Çoğunluğun saygı duymadığı yasa iktidarsızdır. İktisadi kurumlar yasaya gösterilen saygıya dayanır. Örneğin sıradan vatandaşların sahtekarlığı hoş görmesi durumunda bankaların ne hale geleceğini bir düşününüz. Dinsel düşünce çoğunlukla devletten daha iktidarlı olduğunu kanıtlamıştır. Herhangi bir ülkede eğer çoğunluk sosyalizmden yana olsaydı, kapitalizm işlemez hale gelirdi. Bu esaslar üzerinden toplumu ilgilendiren konularda düşüncenin kesin iktidar olduğu ileri sürülebilirdi. Ama o zaman da düşünceyi etkileyen güçler dikkate alınmamış olacağından bu görüş yarı yarıya doğruluk niteliği taşırdı. Askeri güçte düşüncenin temel bir öge olduğu ne kadar doğruysa, askeri gücün düşünce doğurabileceği de aynı derecede doğrudur. Bugün Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde o ülkenin 16. yüzyılın ikinci yarısındaki hükümeti hangi dini tutmuşsa o din vardır. Bunun nedeni ise başlıca çeşitli ülkelerde dinsel ceza ve propagandanın silahlı kuvvetler tarafından kontrol altında tutulmuş olmasına bağlamak gerektir. Düşünceyi ansal nedenlerin doğurduğunu varsaymak gelenekselleşmiştir. Halbuki bu ancak yakın plandaki nedenler için doğrudur. Arka planda genellikle herhangi bir inancın hizmetinde bulunan güç vardır. Buna karşılık bir inanç başlangıçta emri altında bir güce sahip değildir. Ve yaygın bir düşünüşün üretilmesinde ilk adımlar sadece ikna yoluyla atılmak zorundadır. Böylece bir çeşit tahtirevalli elde etmiş oluyoruz. Önce salt ikna yoluyla bir azınlığın bir inanca bağlanması sağlanıyor, sonra topluluğun geri kalanının topyekün propagandaya açık kalmasını sağlamak için zor uygulanıyor. En sonunda da büyük çoğunluk istenilen inanca gerçekten bağlanıyor ve bu tekrar zor kullanılmasını gereksiz hale getiriyor. Bazı düşünüş kümeleri hiçbir zaman ilk aşamanın ötesine geçemez, bazıları ikinci aşamaya ulaşıp başarısızlığa uğrar, bazıları ise her üç aşamayı da başarıyla geçer. Dostlar cemiyeti bir dipnot. Giyim kuşamda, konuşmada sadeliği savunması ve savaş aleyhtarlığı ile tanınmış bir dinsel mezheptir. Genellikle Quaker'lar diye bilinir. Hiçbir zaman ikna aşamasının ötesine geçememiştir. Başka nonconformistler ise Cromwell zamanında devlet güçlerini elde etmişler ama iktidara geçtikten sonraki propagandalarında başarılı olamamışlardır. Katolik kilisesi 300 yıl süren ikna aşamasından sonra Konstantin zamanında devleti ele geçirdi, ondan sonra da zor kullanarak bir propaganda sistemi kurdu ve bu propaganda sistemi sayesinde bütün putperestleri Hristiyan yapmayı başararak Hristiyanlığın barbar istilalarına dayanabilmesini sağladı. Marksist inanç Rusya'da üçüncü değilse bile ikinci aşamaya ulaştı. ama başka yerlerde hala birinci aşamadadır. Bununla birlikte herhangi bir aşamada zora başvurulmaksızın düşüncenin etki altına alındığını gösteren önemli örnekler de vardır. Bunların en dikkate değer olanı bilimin yükselişidir. Zamanımızda uygar ülkelerde bilimi devlet koruyor. Halbuki bilimin ilk zamanlarında durum hiç de böyle değildi. Galileo sözünü geri almak zorunda bırakıldı. Newton'ı darphane müdürü yaparak çalışmalarına set çektiler. Lavoisier'in kellesi La République na pas besoin de savants gerekçesiyle giyotine verildi. Ama yine de modern dünyanın yaratıcıları bu adamlarla onlar gibi daha birkaç kişiydi. Onların toplum yaşayışı üzerindeki etkileri İsa ve Aristo da içinde olmak üzere tarihin tanıdığı herhangi başka bir adamın etkisinden çok daha büyük olmuştur. Etkisinin önemi bakımından Galileo ile Newton'la boy ölçüşebilecek biricik kişi Pisagor'dur. Ama onun da varlığı kuşkuludur. Aklı toplumsal yaşamı ilgilendiren işlerde rolü bulunmayan bir güç sayarak batırmak günümüzde alışkanlık haline gelmiştir. Ama bilimin yükselişi bu görüşü çürüten çok güçlü bir kanıttır. Bilim adamları, bilim dışındaki zeki insanlara askeri başarı ve servet kazanmakta akıllıca bir dünya görüşünün yardımcı olduğunu kanıtladılar. Gerek askeri başarı, gerek servet, insanlar için öylesine çekici birer hedefti ki, geleneğin baskısına, kilisenin gelir kaynaklarına ve Katolik Kilisesi teolojisine bağlılığına rağmen yeni, akılcı dünya görüşü, orta çağ kafasına uygun dünya görüşüne üstün geldi. Hoşea'nın bir dipnot, Musa'nın 13 atlılar sıptından her biri için Kenan diyarına yolladığı 13 adamdan biri. Efraim sıptından Nukoğlu Hoşea'ya Musa Yeşu adını verdi. Güneşi hareketsiz bıraktığına dünya artık inanmaz oldu. Zira Kopernik astronomisinin deniz ulaşımında büyük yararı görülmüştü. Dünya Aristo'nun fiziğini bıraktı çünkü Galileo'nun düşen cisimler kuramı insanlara mermi yolunu hesaplayabilme olanağını kazandırmıştı. Dünya artık tufan öyküsüne inanmaz oldu. Zira jeolojinin madencilikte yararı görülmüştü ve bunun gibi. Artık ister savaşta, ister barış zamanı endüstrisinde bilimin gerekliliğini ve bilimsiz bir ulusun zengin de iktidarlı da olamayacağını dünya kabul ediyor. Düşünce üzerindeki bu etkilerin hepsini de bilim doğrudan doğruya olguları konuşturmak yoluyla sağlamıştır. Genel kuramlar yönünden bilimin söyledikleri üzerinde tartışılabilirdi. Ne var ki teknik alanda bilim herkesin görebileceği apaçık sonuçlar almıştı. Bilim beyaz insanlara dünyaya hükmetmelerini sağlayan bir üstünlük kazandırmış ve beyazlar bu üstünlüğü ancak Japonların da beyazların tekniğini elde etmeleriyle yitirmeye başlamıştır. Bu örnekten genel olarak aklın kudretine ilişkin bir şeyler öğrenilebilir. Bilim alanında akıl, var olan hedeflere ulaşma araçlarını sağladığı ve bunu sağladığına ilişkin ortaya ezici kanıtlar koyduğu için ön yargılara üstün gelmiştir. Aklın, toplumsal yaşamı ilgilendiren işlerde bir güç olmadığını ileri sürenler şu iki koşulu gözden kaçırmaktadırlar. Eğer bir insanı akıl adına temel amaçlarını değiştirmeye, örneğin kendi iktidarını düşüneceğine genel olarak insanların mutluluğunu hedef tutmaya çağırırsanız başarısızlıkla karşılaşırsınız. Hem bunu hak etmiş de olursunuz. Zira yaşamın amaçlarını tek başına akıl belirleyemez. Öte yandan savınız henüz tartışmaya açıkken ya da savınızın anlaşılması onun gücünü henüz ancak bilim adamlarının kavrayabileceği kadar zorken kökleri çok derinlere inen ön yargılara saldırırsanız yine aynı başarısızlıkla karşılaşırsınız. Ama eğer savınızı incelemek zahmetini göze alabilen her aklı başında insan için inandırıcı olabilecek bir kanıtla doğrular, var olan isteklerin doyurulmasını kolaylaştırma araçlarına sahip bulunduğunuzu ortaya koyarsanız, sonunda insanların sizin dediklerinize inanacaklarını bir dereceye kadar güvenle umabilirsiniz. Tabii bu, doyurabileceğiniz isteklerin o istekleri elde edebilme iktidar ya da yeteneğine sahip insanlara ait olması koşuluna bağlıdır. Toplumsal yaşamı ilgilendiren işlerde aklın iktidarı üzerine diyebileceklerim bu kadar. Şimdi başka bir zorlamasız ikna biçimine, yani dinlerin kurucularına geliyorum. Burada süreç yalın formülüne indirgendiğinde şudur. Belirli bir önerme doğru çıkarsa isteklerimi gerçekleştirebileceğim. Onun için ben o önermenin doğru çıkmasını isterim. Bundan dolayı da ansal bakımdan olağanüstü bir kendi kendini kontrol edebilme yeteneğine sahip bulunmadığım sürece o önermenin doğru olduğuna inanırım. Ortodoksluğum ve erdemli bir yaşayışın öldüğüm zaman cennete gitmemi sağlayacağını söylemişlerdir bana. Buna inanmak zevkli olduğundan zorla önüme koydukları zaman belki de inanırım buna. Buradaki inanma nedeni bilimdeki gibi olgunun kanıtı değil, çevrenin bu inancı inanılmaz görünmekten çıkarmak için gösterdiği çabanın etkisiyle birlikte doğrudan doğruya bu inancın kendisinden doğan tatlı duygulardır. Reklamın gücü de aynı sınıfa girer. Falancanın tabletleri sizi sağlığa kavuşturma umudu verdiği için bu tabletlere inanmak hoş gelir. Bunların ne kadar mükemmel olduklarını size sık sık ve üstünde önemli durarak söylerlerse, o zaman bu tabletlere inanabilirsiniz de. Akılla ilgisi bulunmayan propaganda da, akıl yoluyla yapılan propaganda gibi var olan isteklere seslenmek zorundadır. Ama o, olgulara başvuracağına, tekrarlama yoluna başvurur. Akla seslenmekle akla seslenmemek arasındaki ayrılık, uygulama alanında yukarıdaki çözümlemede görüldüğü kadar kesin değildir. Genellikle bir derece akla uygun ama sonuç almaya yetersiz bir kanıt vardır ortada. Akla uygunsuzluk bu kanıta gerektiğinden fazla dayanmaktan ileri gelir. İnanç, salt geleneksel olmadığı zaman çeşitli etkenlerin ürünüdür. Güçlü istek, kanıt ve tekrarlama. İstek ya da kanıttan birinin sıfır olduğu anda inanç bulunmaz. Dışarıdan güçlü bir destekleme gelmediği zaman ise inanç sadece dinlerin kurucuları, kaşifler ya da deliler gibi olağanüstü karakterlerde doğar. Yığın inancı ya da toplumsal bakımdan önemli bir inanç yaratmak için üç ögenin de bir dereceye kadar var olması gerektir. Ama ögelerden biri güçlenirken öteki zayıflarsa elde edilen inanç miktarı değişmeden kalabilir. Kanıtı zayıf olan inancın kabulü için eğer her ikisi de isteği aynı derecede elverişli ise kanıtı güçlü inancın gerektirdiğinden daha fazla propagandaya gereksinme vardır ve bunun gibi. İktidarı ellerinde bulunduranlar inancı etkileyebilme olanağını tekrarlamanın gücü sayesinde kazanırlar. Resmi propagandanın eski ve yeni biçimleri vardır. Kilisenin birçok bakımlardan insanı hayran bırakan bir propaganda tekniği vardır. Ancak bu teknik matbaanın icadından önce geliştirilmiş olduğu için bugün eskisi kadar etkili değildir. Devlet, yüzyıllardan beri bir takım yöntemler uygulaya gelmiştir. Sikkelerin üzerine kralların kabartma portrelerinin konması, taç giyme törenleri, yıl dönümü kutlamaları, kara ve deniz ordularının gösterileri ve bunun gibi. Ne var ki bunların hepsi de eğitim, basın, sinema, radyo gibi modern yöntemlere oranla çok güçsüz kalır. Saydığımız bütün bu modern yöntemler totaliter devletlerde alabildiğine uygulanmaktadır. Ne var ki başarıları konusunda bir yargıda bulunabilmek için vakit henüz çok erkendir. Propagandanın güçlü isteklere seslenmesi gerektiğini söylemiştim. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Avusturya Macaristan'ın büyük bölümlerinde 1922'ye kadar İrlanda'da ve ta günümüze kadar Hindistan'da olduğu gibi ulusal duygulara karşı hareket eden devlet propagandasının başarısızlığa uğraması benim bu savımı destekleyen bir örnek diye gösterilebilir. Propaganda ancak propagandaya hedef olanın içindeki örneğin ölümsüz bir ruha sahip olmak, sağlıklı olmak, ulusunun büyüklüğünü görmek gibi ve daha akla gelmedik sürüyle güçlü istekten biriyle uygunluk halinde bulunduğu sürece başarı kazanır. Propagandaya boyun eğilmesi için böylesine esaslı nedenler olmadıkça yetkililerin ısrarla söyledikleri her şeye alaycı bir kuşkuyla bakılır. Demokrasinin yöneticilik açısından bir üstünlüğü de sıradan vatandaşın hükümete kendi hükümeti gözüyle bakması sayesinde bu vatandaşları daha kolay kandırılır hale getirebilmesidir. Hızla başarı kazanmayan bir savaşa karşı muhalefet, demokrasilerde herhangi başka bir rejimdekinden daha zor doğar. Demokrasilerde çoğunluğun bir hükümet aleyhine dönmesi için önce o çoğunluğun önderlerini seçerken yanılmış olduklarını kendi kendilerine kabul etmeleri gerekir ki bunu kabul etmek zor hem de tatsız bir şeydir. Bugün demokratik ülkelerde geniş çapta sistematik propaganda, kiliselerle iş alanındaki reklamcılar, siyasal partiler, zenginler zümresi ve devlet arasında bölünmüştür. Esasında muhalefet partileri dışında bütün bu güçler aynı safta çalışırlar. Hatta muhalefet partileri bile eğer başa geçmek umutları varsa devlet propagandasının esaslarına muhalefet etmeyebilirler. Totaliter ülkelerde devlet biricik propagandacıdır. Ne var ki modern propagandanın bütün gücüne karşım ben, savaşta yenilgiye uğranıldığı zaman resmi propagandanın çoğunluk tarafından kabul edilebileceğine inanmıyorum. Böyle bir durum tıpkı ulusal duyguları karşısına alan yabancı bir hükümet gibi ulusal bir hükümeti de bir anda güçsüz bırakır. Hele ulusun savaşma isteğini kamçılamak için utkunun kendilerinde olduğuna halk ne kadar çok inandırılırsa, utku kazanılması olanağının kalmadığı anlaşıldığı zamanki tepki de o derece büyük olur. Bu bakımdan ikinci bir dünya savaşının tıpkı birinci dünya savaşı gibi devrimler ürünü vererek sonuçlanması, ikinci bir dünya savaşı öncekinden daha yıkıcı olacağından ve bu savaş sonunda çıkacak devrimlerin 1917 ve 1918 devrimlerinden daha şiddetli olması olasılığı vardır. Yöneticilerin çılgına dönmüş bir halk yığınının ellerinde can verme tehlikesiyle, ki bu tehlike en aşağı askerlerin düşman tarafından öldürülmesi tehlikesi kadar büyük bir olasılıktır, karşı karşıya kalabileceklerini hesaba katmaları umulur. Resmi propagandanın gücü, hele rekabet olmadığı zaman kolaylıkla gözde büyütülür. Resmi propaganda, sahteliği zamanla kanıtlanacak sahte önermelere dayanarak inanç yarattığı sürece en aşağı Galileo'ya muhalefet eden aristocuların içine düştükleri kadar kötü bir durumdadır. Her biri utkunun kendi taraflarında kalacağı inancını yaratmak için çaba harcayan iki devletler grubunu ele aldığımızda, savaş sonunda her iki grup değilse bile gruplardan biri ister istemez resmi beyanatlarının yalancı çıkması biçiminde acı ve dramatik bir deneyim geçirecektir. Bütün muhalif propagandalar yasaklandığı zaman yöneticiler halkı istediklerine inandırabileceklerini düşünür. Böylelikle de tahminlere fazlaca dayanarak dikkatsizce hareket eder hale gelebilir. Yalanların canlılığını koruyabilmek için rakip yalanların bulunması şarttır. Düşünce üzerindeki iktidar da bütün öteki iktidar biçimleri gibi birleşmek, bir noktada toplanmak eğilimindedir. Bu ise mantıken devlet tekeline götürür. Ne var ki savaş hali dışında bile devlet tekelinde bulunan propagandanın bir hükümeti her türlü darbeye karşı mutlaka bağışık hale getireceğini varsaymak düşüncesizlik olur. İktidarı ellerinde bulunduranlar, tıpkı Luther zamanındaki papalar gibi eninde sonunda sıradan insanların çıkarlarına karşı açıkça vurdum duymaz hale gelirler. Er geç yeni bir Luther çıkıp devlet otoritesine meydan okuyacak ve önceki gibi o kadar çabuk başarı kazanacak ki artık onu sindirmek olanağı kalmayacak. Yöneticiler böyle bir şey olmayacağına inandıkları için olacaktır bu. Ama değişikliğin daha iyi olup olmayacağı önceden kestirilemez. Propaganda alanında örgütlenme ve birleşme devrimi geciktirir ama devrim bir kez geldi mi de daha şiddetli gelir. Yalnız bir tek doktrine resmen izin verildiği zaman insanlar başka şıkları düşünme ve tartışma alışkanlığı elde edemezler. Ortodoksluğu ancak büyük bir tutkulu ayaklanma dalgası tahtından indirebilir. Muhalefeti başarıya ulaşabilmesini sağlayacak derecede yürekli ve şiddetli kılmak için de hükümet dogmalarının doğru olanlarını bile yatsımak zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Yatsınamayacak biricik şey hemen başka bir ortodoksluk kurulmasının önemi olacaktır. Zira utkuya ulaşmak için bu zorunlu sayılacaktır. Bundan ötürü de akılcı bir açıdan bakıldığında totaliter bir devlette devrim olması olasılığı mutlaka sevinç nedeni sayılmamak gerekir. Asıl istenilen şey güvenlik duygusunda derece derece bir artışın meydana gelmesi, bu güvenlik duygusunun durdurak bilmeyen çalışma temposunun azalmasına ve aylaklığa, aylaklık ki totaliter bir devletin yöneticisi için böyle bir yöneticinin varlığını yitirmesi dışında düşünülebilecek en büyük erdemdir, bir açık kapı bırakmasıdır. 10. Bölüm. İktidar kaynakları olarak akideler. Bir topluluğun iktidarı sadece o topluluğun insan kalabalığına, iktisadi kaynaklarına ve teknik gücüne değil, aynı zamanda inançlarına da dayanır. Bir topluluğun bütün üyeleri tarafından tutulan bağnaz bir akide, bazen o topluluğun iktidarını son derece arttırır, bazen de azaltır. Bağnaz akideler 19. yüzyıla oranla bugün çok daha revaçta olduğundan, bunların iktidarı etkileyebilmesi sorunu uygulama yönünden büyük önem taşır. Demokrasiye karşı ileri sürülen savlardan biri de bir araya toplanmış çılgınlardan meydana gelen bir ulusun savaşta başarı kazanma şansının aklı başında insanlardan meydana gelen büyükçe bir grubu içine alan bir ulusun şansından daha fazla olduğudur. Bu savı tarih ışığı altında inceleyelim. Her şeyden önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki, bağnazlığın başarıya götürdüğü durumlar, başarısızlık nedenleri az çok karanlıkta kaldığından, bağnazlığın başarısızlığa götürdüğü durumlardan daha iyi bilinmektedir. Bu bakımdan çok hızlı bir inceleme insanı yanıltabilir. Ama biz bu olası yanılma kaynağını göz önünde tutarsak, böyle bir yanılmaya düşmekten kaçınmamız zor olmaz. Bağnazlık yoluyla iktidar elde etmenin klasik örneği Müslümanlığın yükselişidir. Muhammed, Arapların bilgilerine ya da maddesel gönenç kaynaklarına hiçbir şey eklemediği halde, Araplar, Muhammed'in ölümüne birkaç yıl kala en kudretli düşmanlarını yenmek suretiyle büyük bir imparatorluk ele geçirmiş bulunuyorlardı. Peygamberin kurduğu dinin Arap ulusunun başarısında temel olduğuna hiç kuşku yoktur. Muhammed, tam yaşamı sona ererken Bizans İmparatorluğu'na savaş açtı. Müslümanların cesareti kırılmıştı. Parasızlığı, atlarının, erzaklarının azlığını bahane ediyorlardı. Hasat mevsimi olduğundan dem vuruyor, yaz sıcaklarının dayanılmazlığını öne sürüyorlardı. Gazaba gelen peygamber, "Cehennem çok daha sıcaktır," dedi. Bahane ileri sürenleri zorla askere almaya tenezzül etmedi. Ama dönüşünde belli başlı suçluları dinsel törenlere katılmalarını 50 gün için yasaklayarak cezalandırdı. Gibbon bölüm L. Muhammed yaşarken ve ölümünden birkaç yıl sonrasına kadar Arap ulusunu bağnazlık bir arada tuttu. Onlara savaşta bağnazlık güven verdi ve kafirlerle dövüşürken şehit düşenlerin cennete gideceği vaadiyle cesaretlerini bağnazlık sürekli kıldı. Ama her ne kadar Araplara başlangıçta bağnazlık esin kaynağı olduysa da onlar uzun süren utkularını daha başka nedenlere borçluydular. Gerek Bizans, gerek Pers İmparatorluğu uzun süren ve bir türlü kesin sonuca bağlanmayan savaşlar yüzünden zayıf düşmüşlerdi.